Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Yaz 1554. 32. ayrım. Mayıs ortasında kraliçenin izdivacının gerçekleşeceğinin vaat edildiği ayda havalar ısınmaya başlarken Elizabeth'in idam sehpası hala kurulmamış, İspanyalı Philip hala gelmemişti. Sonra bir gün kulede aniden bir değişiklik oldu. Bir Norfolk beyi ve mavi üniformalı adamları yapıyı ele geçirmek üzere kuleye yürüdü. Elizabeth korkudan deliye dönerek kapıdan pencereye koştu. Neler olduğunu görmeye çalışarak camdaki aralıktan başını uzattı. Anahtar deliğinden dışarıyı gözledi. Sonunda adama onun idamını denetlemeye gelip gelmediğini öğrenmek için beni gönderdi. Kapıdaki nöbetçiye çimene idam sehpası kurulup kurulmadığını sordu. Böyle bir hazırlık olmadığına yeminler ettiler ama beni yine de gönderdi. Kimseye güvenemiyordu. Kendi gözleriyle görmeden içi asla rahat etmeyecekti ama çıkmasına izin yoktu. "Güven bana," dedim kısaca. Ellerimi yakalayıp ellerinin arasına aldı. "Yalan söylemediğine yemin et," dedi. "Bugün olacaksa bunu bilmeliyim. Kendimi hazırlamalıyım. Hazır değilim." Dudaklarını ısırdı. Zaten yüzlerce kez dişlenmekten çatlamış, kurumuşlardı. "Daha 20 yaşındayım Hena. Yarın ölmeye hazır değilim." Başımı sallayıp dışarı çıktım. Çimen boştu. Marangozu bekleyen herhangi bir kütük falan yoktu. Bir gün daha kazanmıştı. Suya açılan kapının önünde durup mavi üniformalı adamlardan biriyle sohbete başladım. Bana verdiği dedikodu koşa koşa prensesin yanına gitmeme neden oldu. "Kurtuldunuz," dedim uzatmadan, küçücük odasının kapısından içeri girerken. Cat Ashley başını kaldırıp göğsünde haç işareti yaptı. Korkuyla birlikte kendini gösteren o eski alışkanlığıyla. Pencerenin önünde diz çökmüş, gökyüzünde daireler çizen martıları gözleyen Elizabeth, bembeyaz yüzü, kıpkırmızı gözleriyle bana döndü. "Ne?" "Serbest bırakılıp Sir Henry Bedingfield'a teslim ediliyorsunuz," dedim. "Ve onunla Woodstock Sarayı'na gidiyorsunuz." Yüzünde hiçbir umut ışığı belirmedi. "Ya sonra?" "Ev hapsi," dedim. "Suçsuz ilan edilmedim mi yani? Saraya geri dönemiyorum." "Mahkemeye çıkmıyorsunuz, idam da edilmiyorsunuz," diye asıl meseleyi belirttim. "Ve kuleden çıkartılacaksınız. Burada hala bekleyen mahkumlar var, hem de çok daha kötü koşullarda." "Beni Woodstock'a gömecekler," dedi. "Bu beni şehirden uzak tutmak üzere hazırlanmış bir tuzak. Böylece tamamıyla unutulacağım. Gözden uzaklaşır uzaklaşmaz beni zehirleyecek, saraydan uzak bir yere gömecekler." "Kraliçe ölmenizi isteseydi, cellatlarından birini gönderirdi," dedim. "Özgür oluyorsunuz ya da yarı özgür. Mutlu olursunuz sanmıştım." Elizabeth'in gözleri ifadesizdi.
"Annem kendi annesine ne yaptı, biliyor musun?" diye sordu fısıltıyla.
"Onu taşrada bir eve gönderdi. Sonra başka bir eve, daha küçük, daha berbat bir yere. Sonra bir başka yere, daha da beterine. Sonunda kadıncağız dünyanın öte ucunda rutubetli bir harabeye tıkıldı. Hasta öldü. Aç, beş parasız, doktorsuz. Onu görmesine izin verilmeyen kızına gözyaşı dökerek. Kraliçe Catherine yokluk içinde çeke çeke öldü. Kızı benim çocuk odamdaki hizmetkarlardan biriydi. Bana bakıyordu. Sence o kız bunları hatırlamıyor mudur? Bana olacaklar da bunlar değil mi? Mary'nin öç aldığını görmüyor musun? Tamı tamına aynılarını yaşadığımı görmüyor musun?"
"Gençsiniz," dedim. "Hayat neler getirir bilinmez. Hastalandığımı biliyorsun, hiç uyuyamadığımı. Biliyorsun daha 2 yaşındayken beni piçlikle itham ettiklerinden beri ipin ucunda yaşıyorum. Göz ardı edilmeyi kaldıramam. Zehirlere, gece başucuma gelen katillerin bıçaklarına meydan okuyamam. Bu yalnızlığa ve korkuya daha fazla dayanabileceğimi sanmıyorum."
"Deydi Elizabeth," diye yalvardım. "Bana yaşadığınız her dakikanın sizin için bir kazanç olduğunu söylemiştiniz. Buradan çıktığınızda bir dakika daha kazanmış olacaksınız." "Buradan çıktığımda gizemli ve utanç dolu bir ölüme gideceğim," dedi dobra dobra. Pencereye arkasını dönüp yatağına yürüdü. Ellerini işli örtülere yaslayıp başını yatağa gömdü. "Beni burada öldürselerdi, hiç olmazsa şehit prenses olarak bilinecektim.
ikinci ve daha büyük bir Jane olarak anılacaktım. Ama beni idam sehpasına gönderecek bile cesaretleri yok. Bana gizlice gelecekler ve gizlice öldürüleceğim. Kuleyi Lord Robert'ı görmeyi denemeden terk edemeyeceğimi biliyordum. Aynı bölümde, karşı kulede, ailesinin simgesinin babası ve ağabeyi tarafından taşa kazındığı yerde tutuluyordu. Ailesinin idama gönderildiği, kendisinin ölüme gönderileceği çimenliğe bakan bu oda, onun için melankolik bir yer olmalıydı. Nöbetçilerinin sayısı ikiye çıkartılmıştı. Odasına çıkmama izin verilmeden evvel bir güzel arandım ve ilk kez onunla yalnız kalmama izin verilmedi. Elizabeth'e refakat ediyor olmam, kraliçeye olan bağlılığıma gölge düşürmüştü. Kapıyı açtıklarında, lordum pencerenin önündeki masanın başındaydı. Akşamüzeri güneşi tüm sıcaklığıyla pencereden içeri sızıyordu. Elindeki minik kitabı ışığa doğru tutmuş okuyordu. Kapı açılırken sandalyesinde dönüp kimin geldiğine baktı. Beni gördüğünde dünyanın yükünü üstlenmiş bir gülümsemeyle gülümsedi. İçeri adım atar atmaz ondaki değişimi fark ettim. Kilo almış, yüzü sıkıntıdan ve bitkinlikten şişmiş, teni aylardır kapalı kalmaktan ağarmıştı. Gözleri sabit bakıyordu. Bir zamanlar mutlulukla gülümseyen dudakları aynı biçimde yukarı kıvrılmıştı. "Bayan oğlan gelmiş," dedi. "Sana kendi iyiliğin için uzaklara git demiştim. Neden devamlı bana itaatsizlik edip buraya geliyorsun?" "Uzaklardaydım," dedim içeri girerken ama tuhaf bir biçimde peşimdeki muhafızın varlığını üzerimde hissediyordum. "Ama kraliçe beni Lady Elizabeth'e refakat etmem için gönderdi. Bunca zamandır hep kuledeydim ama sizi görmeme izin yoktu." Koyu renk gözleri ilgiyle alevlendi. "Kendisi iyi mi peki?" diye sordu, sesine bilerek hiçbir duygu katmadan. "Hasta ve çok endişeliydi," dedim. "Bugün sizi görmeye geldim çünkü yarın buradan gidiyoruz. Kendisi serbest bırakılıp Sir Harry Bedingfield'ın himayesine veriliyor ve birlikte Woodstock Sarayı'na gidiyoruz." Lord Robert sandalyesinden kalkıp pencereden dışarı bakmaya gitti. Sadece ben kalbinin umutla çırpındığını tahmin edebiliyordum. "Serbest bırakıldı demek," dedi alçak sesle. "Mary neden böyle bir merhamet gösterisinde bulundu ki?" Omuz silktim. Yaptığı kraliçenin çıkarlarına aykırıydı ama karakterine tamamıyla uygundu. "Elizabeth'e karşı bir zaafı var hala," diye tahminde bulundum. Onu hala küçük kız kardeşi olarak görüyor. Kocasını memnun etmek için bile kardeşini idam sehpasına göndermeyi göze alamıyor. "Elizabeth hep şanslıydı," dedi. "Ya siz, lordum?" Aşkımın sesime yansımasını engelleyemedim. Dönüp bana gülümsedi. "Ben daha aklı başındayım," dedi. "Ölmek ya da yaşamak benim elimde değil. Bunu artık görebiliyorum. Ama geleceğimi merak ediyorum. Bir keresinde bana yatağımda öleceğimi söylemiştin. Hala böyle olacağına inanıyor musun?" Göz ucuyla gardiyana baktım. "Evet, inanıyorum," dedim. "Buna ve daha fazlasına. Bence bir kraliçenin sevgilisi olacaksınız." Bu lafıma gülmeye çabaladı ancak bu küçük odada neşeye yer yoktu. "Öyle mi bayan oğlan?" "Evet," der gibi başımı salladım. "Ve dünyanın akışını değiştirecek bir prens vereceksiniz." Robert kaşlarını çattı. "Emin misin? Ne demek bu?" Muhafız gırtlağını temizledi. "Özür dilerim," dedi utana sıkıla. "Şifreli konuşmak yasak." Lord Robert adamın salaklığına başını salladı ama merakını yenmeyi başararak devam etti. "Tamam," dedi bana gülümseyerek. "Babamın izinden aşağıya gitmeyeceğimi düşünmene sevindim." Başıyla dışarıdaki çimenliği işaret etti. "Ayrıca mahpuslukla barışmaya başladım. Kitaplarım yanımda, ziyaretçilerim geliyor. İyi hizmet görüyorum. Babam ve abime yas tutmayı öğrendim." Şömineye uzanıp aile sembollerine dokundu. "Vatan haini oldukları için üzgünüm ama huzur içinde olmaları için dua ediyorum." Arkamızda kapıya vuruldu. "Henüz gitme zamanım gelmedi," diye feryat ettim dönerek. Ama arkamda duran muhafızlardan biri değildi, bir kadındı. İpek tenli, yumuşacık kahverengi gözleri olan, kahverengi saçlı, hoş bir hanımdı. Şık giyimliydi. Hızlıca bir bakışla elbisesindeki işlemeleri, manşetlerindeki kadife ve ipekleri fark ettim. Bir eliyle şapkasının kurdelelerini tutmuş, diğer eline taze salata yapraklarıyla dolu bir sepet almıştı. Sahneye şöyle bir göz gezdirdi. Ben yanaklarım al al olmuş, gözlerimde yaşlarla dururken, efendim Lord Robert sandalyesinde gülümsüyor. Ardından odaya yürüdü. Lord'um kalkıp onu karşılamaya gitti. Kadın sakin sakin onu öptükten sonra Lord'umun koluna girerek "Sen de kimsin?" der gibi bana baktı. "Bu kim?" diye sordu. "Aa, sen kraliçenin soytarısı olmalısın." Bir dakika kadar karşılık veremedim. Daha önce unvanımdan hiç utanmamıştım. Ama bunu söyleyiş şekli bir an beni yerime mıhladı. Lord Robert'ın kutsal soytarı olduğumu, Fleet Sokak'ta melekler gördüğümü, Bay D'ye falcılık ettiğimi söylemesini bekledim fakat o hiçbir şey demedi. "Siz de Bayan Dudley olmalısınız," dedim çekinmeden, soytarılığım söz konusu edildiğinde unvanımın semeresinden faydalanarak. Onaylar gibi başını salladı. "Çıkabilirsin," dedi kısık sesle ve kocasına döndü. Robert onu durdurdu. "Henüz Hannah Green'le işim bitmedi," dedi. Onu masasının yanındaki sandalyeye oturtup beni öbür pencereye, karısının bizi duyamayacağı bir köşeye çekti. "Hannah, seni tekrar hizmetime alamam. Beni sevme yeminini zaten daha önce bozdurmuştum ama beni hatırlaman çok hoşuma gider," dedi alçak sesle. "Hiç aklımdan çıkmıyorsunuz ki," diye fısıldadım. "Ve durumumu kraliçeye açman. Lordum, bunu hep deniyorum. Kuledekilerin hiçbirinin ismini dahi duymak istemiyor. Olsun, yine deneyeceğim. Bıkmadan deneyeceğim. Ayrıca prensesle kraliçe arasında herhangi bir şey değişirse ya da dostumuz John Dee ile görüşme fırsatı bulabilirsen her şeyi öğrenmek beni memnun eder." Elime dokunuşu beni gülümsetti. Hayatta ve hala yaşama arzusuyla dolu olduğunu gösteren sözleri de. "Size yazacağım diye söz verdim. İznim olan her şeyi yazacağım. Kraliçeye itaatsizlik edemem." "Artık Elizabeth'e de itaatsizlik edemezsin," dedi gülümseyerek. "Elizabeth muhteşem bir genç hanım," dedim. "Ona hizmet edip de hayran olmamak elde değil." Güldü. "Çocuğum, içinde öyle bir sevme ve sevilme arzusu var ki sürekli aynı anda bütün taraflara hizmet ediyorsun." Başımı salladım. "Kimse beni bu konuda suçlayamaz. Kraliçenin hizmetkarlarının hepsi onu seviyor. Elizabeth'e gelince o Elizabeth. Onu çocukluğundan beri tanırım," dedi. "İlk atına nasıl zıplayacağını ona ben öğrettim. O zamanlar şaheser bir çocuktu. Büyüdüğünde ise kraliçenin minik nedimesi oldu." "Prenses," diye hatırlattım. "Prenses," diye düzeltti lafını. "Ona iyi dileklerimi ilet, sevgilerimi ve sadakatimi de. Elimde olsa onunla bir akşam yemeği yemek isterdim." Anladığımı gösterir gibi başımı salladım. "O babasının kızı," dedi beğeniyle. "Tanrı şahidim ya, Henry Bedingfield'a şimdiden acımaya başladım. Elizabeth korkularından arınır arınmaz onu mutlu mutlu parmağında oynatacak. O Elizabeth'e hükmedebilecek tipte bir adam değil. Bütün meclis üyelerini arkasına almış olsa bile. Elizabeth onu zekasıyla da karakteriyle de ezer geçer. Adamın elinde olmadan zihni bulanır." "Kocacığım." Emmy masanın başındaki sandalyesinden ayağa kalktı. Robert elimi bırakıp ona doğru geriledi. "Seninle yalnız kalmayı tercih ederim," dedi kadın uzatmadan. Aniden ona karşı içimde bir nefret uyandı. Aynı anda geleceğe dair kötü, kapkaranlık bir his duydum ve yabancı bir köpeğe çemkiren kediler gibi geri sıçrayıp tısladım. "Ne oldu?" diye sordu Lord Robert. "Bir şey yok," dedim. Gözümün önündeki sahneyi kafamdan silebilmek için başımı iki yana salladım. Gördüğüm resim çok bulanıktı. Bir şey çıkartmak mümkün değildi. Amy yerinden edilmiş, Robert Dudley'den uzaklaştırılmıştı. Gördüklerimde kıskanç bir kadının öç duygularının etkisi olduğunu, bu sayede onun bir kenara fırlatıldığını, ölüm kadar karanlık bir boşluğa itildiğini gördüğümü biliyordum. "Bir şey yok," diye yineledim. Robert soran gözlerle bana baktı ama üstelemedi. "Artık gitsen iyi olur," dedi alçak sesle. "Beni unutma Hena." Başımı sallayıp kapıya yöneldim. Muhafız bana kapıyı açtı. Lady Dudley'e selam verdim. Bana çekilebileceğimi ima eden bir baş hareketiyle karşılık verdi. Kocasıyla yalnız kalabilmek için öyle sabırsızlanıyordu ki bir hizmetçi parçasına kibar davranabilecek ruh hali içinde değildi. "İyi günler size Lady'm," dedim. Sadece benimle konuşması için onu zorlamak amacıyla. Bir baş selamı bile almadım. Bana arkasını döndü. Belli ki çoktan gittiğimi varsayıyordu. Tahtirevan, kulenin kapısına gelip, karanlık tavanının altında Londra'ya yol alana dek Elizabeth'in küskünlüğü ve korkusu geçmedi. Şehre girer girmez, ben ve bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda Nedimesi, atını prensesin peşinde sürmeye başladı ve batıya doğru yol aldıkça yürüyüş bir zafer havasına büründü. Küçük köylerden geçerken atların toynak ve çıngırak seslerini duyanlar koşarak dışarı çıkıp yol boyunca sekti, dans etti. Çocuklar protestan prensesi görebilmek üzere yukarı kaldırılmak için ağladı. Küçük Windsor kasabası, kraliçenin sarayının hemen dibinde, Eton'da ve ardından Wycombe'da insanlar bir gülücük alabilmek, ona el sallayabilmek için sokaklara döküldü. Elizabeth, seyircilere olan tüm zaafıyla hem görmek hem görülmek için yastıklarının dikleştirilmesini istedi. Ona armağan olarak yiyecekler, şaraplar sundular. Kısa süre içinde hepimiz keklere, şekerlemelere, yol kenarlarından topladıkları çiçek buketlerine boğulduk. Demet demet ak diken çiçekleri toplayıp bunları tahtirevanın geçtiği yollara dizdiler. Prenseslerine minik gül ve papatya demetleri fırlattılar. Sir Henry yukarı aşağı atını sürerek zavallı bir halde insanların toplanmasını engellemeye, sevgi ve sadakat sözlerini bastırmaya çabaladı. Ama yaptığı, çağlayarak yükselen bir nehirde at sürmeye çalışmaktan farksızdı. İnsanlar Elizabeth'e hayrandı. Henry, köylere önceden askerlerini gönderip sokaklara dökülmelerini yasakladığında bu kez pencerelere koşup prenseslerine camlardan seslendiler. Ve Elizabeth, güzelce taranmış alev alev saçları, al al olmuş solgun yüzüyle uzun parmaklı elini onlara sallıyor, sadece kendisinin başarabildiği üzere hem idama giden bir şehit hem de insanlarının sevgisiyle bütünleşen bir prenses gibi bakıyordu. Ertesi gün ve daha ertesi gün prensesin yolda olduğu haberi geçeceğimiz bütün köy ve kasabalara yayıldı. Böylece biz geçerken köylerdeki minik kiliselerin çanlarını çalmaya başladılar. Protestan prenses yüzünden pek çok papazın çanı koptu. Hepsi piskoposlarının bu konuda ne yapacağını merak ediyordu ama durdurulması gereken o kadar çok çancı vardı ki Sir Henry'nin en fazla yapabildiği hiç olmazsa herhangi bir kurtarma girişimini engellemek için askerlerine atlarını tahtirevana yakın sürmelerini emretmek oldu. Bütün bu pohpohlamalar Elizabeth'e ilaç gibi geldi. Şiş parmakları ve bilekleri eski haline geri dönmeye başlamış, yüzüne renk gelmiş, gözleri canlanmış, zekası açılmıştı. Geceleri yemek yiyip konakladığı evler onu tahtın veliahtı gibi ağırlıyor, Elizabeth gülüyor, onların kendisini kraliyetten biri gibi ağırlamasına ses çıkarmıyordu. Sabahları erken kalkmaya, yolculuktan zevk almaya başlamıştı. Güneş ona şarap gibi yaramış, kısa süre içinde teni ışıkta pırıl pırıl olmuştu. Sabahları yüzlerce kez saçını fırçalatıyor, böylece saçları akar gibi omuzlarından aşağı dökülüyordu. Şapkasını yeşil Tudor kurdelesiyle birlikte hovarda bir tavırla yan takıyordu. Silahlı her adama gülücükler dağıtıyor, ona iyi dileklerini sunan herkese karşılığında elini sallıyordu. Yaz çiçekleriyle bezeli İngiltere yollarında Elizabeth, hapse gidiyor olmasına rağmen havasındaydı. Woodstock çıka çıka yıllardır bakımsız kalmış döküntü eski bir saray çıktı. Bekçi evini Elizabeth için yalap şap yenilemişlerdi. Öyle kötü bir işçilikti ki hala kırık yer tahtalarının altından, pencerelerden rüzgarın uğultusu duyuluyordu. Kuleden tabii ki daha iyiydi ama Elizabeth hiç şüphesiz hala bir mahkumdu. Önce sadece bekçi evinin dört odasına girmesine izin verildiyse de Elizabeth sonradan şanına yakışır biçimde alanını genişleterek bahçelerde yürümeye, ardından büyük meyve bahçelerinde dolaşmaya başladı. Önceleri her bir kağıt yaprağı ve kalem için bile izin alması gerekirken, zaman geçtikçe talepleriyle Sir Henry'yi boğa boğa özgürlük alanını giderek genişletti. İnatla kraliçeye mektup yazmak istedi. Kraliçenin meclisine başvurma hakkı için diretti. Hava ısındıkça arazilerin ötesine yürüme hakkı talep etti. Sir Henry'nin onu gizlice öldürmeyeceğine büsbütün ikna oldu ve ondan korkmak yerine adamı tam anlamıyla küçük görmeye başladı. Sir Henry, zavallı adam, tıpkı lordumun öngördüğü gibi kraliçenin en bedbaht mahkumunun, İngiltere tahtı veliahtının otoriter talepleriyle günden güne eridi, saçları ağardı. 32. ayrımın sonu. Sayfa 325. Devamı 33. ayrımda.